Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mustafa Barlas. Eserin adı 7. Gün. Yazarı İhsan Oktay Anar. Türü roman. ISBN nosu 978-975-05-1086-1. Sayfa sayısı. Bu kitap 240 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mayıs 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Çizgilerin kürelere, zamanın sonsuzluğa, sonsuzlukların da hayallere dönüştüğü bir hikayedir bu. Sıradan insanların sıra dışılığı, bilinen hikayelerin düşlere dönüşümü, zaafların asilleşmesi, erdemlerin ardındaki günahkarlık, tüm içtenliğiyle akacak zihinlere. İnsan olmanın en zayıf ve en yüce yanları, bir hikayenin dokunuşuyla bir kez daha bilinebilir ancak. İhsan Oktay Anar, bu yeni düşüyle sizleri bir kez daha şaşırtacak. Çizgilerde değil, kürelerde gezinecek. Bilinen zamanların, bilinmeyen anlarına yolculuk edeceksiniz. Alışık olmadığınız bu dünyanın kapısından girdiğinizde, aşinalık hissedecek, sadeliğin ihtişamına teslim olmanın rahatlığıyla kendinizi akışta yolculuk ederken bulacaksınız. Anneannemin hatırasına. Baba. Aklıyla olduğu kadar gözleriyle de gördükleri kendisine fazlaca ağırlık vermiş olacak ki, Ulu Hakanımız hava gazı lambasını kapattı ve o karanlıkta bir saye puğuşun altındaki yaldızlı koltuğa oturdu. Gecenin o saatinde hala ipek gömleği, kruvaze yeleği, siyah redinkodu üzerindeydi. Fesini çıkardı ve sinameki şurubu dolu billur bardağa uzandı. Besmele çektikten sonra bardağı dikip son damlasına kadar içti. Bu esnada nedense sol eli başının tepesindeydi. Ulu Hakanımız ilacını içtikten sonra Cenab-ı Hak'tan şifa niyaz eyledi. Çünkü sadece kendisine ait Helay-ı Humayun'un müstahdem tarafından temizlenmesine 4 gündür gerek kalmıyordu. Yıldız'dan Efendimiz'in peklik denilen belayı muazzamadan mustarip olduğuna dair bir şaia yayılması bir facia olurdu. Bereket versin ki müstahdem şayan-ı itimat bir helalzadeydi. Ancak Efendimiz onun temizliğinden mesul olduğu ayak yolunu bizzat kendi hacetini de def etmek için ara sıra suistimal ettiğinden şüphelenmekteydi. Ne var ki Hakanımızın tasası elbette ki sadece bu değildi. Hafiye taifesi ve sansür yoluyla kullarının akıllarını kullanmalarına kısıtlama getirdiğinden onlar adına her şeye şimdi bizzat kendi karar vermeye mecburdu. Taşıdığı bu kurşun gibi yükle oturduğu koltukta Hakanımız gözlerini yumdu. Belli ki beynel milel meseleler üzerine derin bir tefekküre dalmıştı. Derken kulağının dibinde bir ses işitti. Efendimiz gözlerini açtı. Redingotunun mendil cebinden kibritini çıkarıp çaktığında salonun altın yaldızlı devasa mobilyalar bir an ışıldadı. Ağır ağır yerinden doğrulan Ulu Hakan, rejans üslubundaki saatli yazı masasına doğru ilerledi. Saatin yanındaki 3 atlant ile temsil edilen 3 kollu gümüş şamdandaki mumları teker teker yaktı ve usulca masanın maun sathındaki bambu sinek raketine doğru uzandı. Tefekkürünü bölen lanet hayvanı telef etmeye kararlı görünüyordu. Sol elinde şamdan ve sağdakinde raket olduğu halde karanlığa kulak kabarttı. Efendimiz salonda ağır ağır ilerlerken mumların titreyen alevlerinde sedef ya da bağa kakmalı konsollar, bronz yahut altın kaplama koltuklar ve iskemleler, oymalı ve tezyinatlı komodlar, dolaplar ve çırağı pahalar ışıl ışıl parlayıp parlayıp sönüyorlardı. Nihayet salonun diğer ucunda kenarları yılan kavi görünen tuhaf ve devasa bir masa seçilmeye başladı. Ulu Hakan işte bu koskoca masaya iyice yaklaştı ve ansızın üst dişleriyle alt dudağını hınçla ısırdı ve raketi kaldırdı. İtalyan heykeltıraş Valeriani tarafından Aslı'nın 750'de bir mikyasında yapılan Der Saadet maketi, Ayasofya'sı, Bab-ı Ali'si, Galata Kulesi, tüm camileri, tüm kiliseleri, tüm havraları ile birlikte hatta tüm çeşmeleri, tüm daireleri, garları, atlı tramvayları, postahaneleri, tersanesi ve irili ufaklı bütün binaları ile birlikte aslına tamamen uygun olarak raketin altındaydı. Hatta heykeltıraş yollardaki ve binalardaki insanları bile es geçmemiş, kadını, erkeği, hafiyesi, zaptiyesi, uleması, şuarası, fukarası, delisi, divanesi, fırı kopiliyle onları da bu dev şehir maketine katmıştı. Ayrıca atlar ile onların çektiği arabalar ve sokak köpekleri bile unutulmamıştı. Raket biraz daha kalktı. Aşağı yukarı Bab-ı Ali'nin üzerindeydi. Sivrisineği daha iyi görebilmek için Efendimiz ışığı yaklaştırdı. Evet, bu lanet mahluk Eminönü'nden inen yokuşun solundaki iki katlı kâgir binanın duvarına konmuştu. Burası bir matbaaydı ve pencerelerinden giren ziya içeride ertesi günkü gazeteyi dizmekle meşgul mürettiplerin yüzlerindeki korkuyu aydınlatıyordu. Raket tam iniyordu ki melun sinek havalanıverdi ve Süleymaniye Camii'nin arkasında üç katlı bir cumbalı evin ön duvarına kondu. Ulu Hakan mumların ışığında bu duvarı dikkatle inceledi. Sineğin hemen sağındaki kafessiz pencereden evin haremine bir baktı. İçerideki kadınıyla cimada olduğu halde müstakbel ve muhtemel velidinin salihlerden olması için dua okurken korkudan donup kalan adamcağızı gördüğü anda sivrisinek yine uçtu. Ve bu kez Ayasofya semtindeki bir kaşhanenin çatısına yakın bir yere konuverdi. Efendimiz şamdanı kaldırdı ve çatı katını inceledi. Burada bir pencere seçince gözünü yaklaştırdı. İçerideki sedirde bir delikanlı kitap okuyordu. Anlaşılan bu kitap Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin marifetnamesiydi. Ama hünkârımız dikkatle bakınca delikanlının yahut dinamitörün bu kitabı arasına Paris'ten postalanmış bir ihtilal beyannamesi koyduğunu fark etmişti. Aksi gibi sinek yine havalanmıştı. Melun hayvan Haliç üzerinde epey bir dolandıktan sonra Cadde-i Kebir'de bir apartmanın 4. kat duvarına kondu. Ulu Hakan'ımız soluğunu tutmuştu. Avını kaçırmak niyetinde değildi. Yüzünü hedefine doğru yaklaştırdı. Balkon penceresinden içeride bir duvar piyanosu başında orta yaşlı bir bey görünüyordu. Efendimiz piyanodaki partisyona bakınca Chopin Netudeno 2 işaretlerini okudu. Aksilik bu ya, raket tam iniyordu ki melun sinek yine uçtu. Bu kez Dolmabahçe'nin yukarısına yöneldi ve kremalı pasta yağdıran bir sarayın duvarına kondu. Hakanımız bu sineği kaçırmak niyetinde değildi. Raketi kaldırıp lanet hayvana baktı. Bu bir pencerenin yanındaydı. Buradan içerisi görünüyordu. Efendimiz içeri bakınca bir elinde üç kollu şamdan, diğerinde de havaya kaldırılmış bir sinek raketi olduğu halde tuhaf bir Ademoğlunu gördüğü anda korkudan yüreceği ağzına geliverdi. Sanki dehşetengiz bir varlık onu izliyordu. Bedbeniz atmış bir halde elini kalbine götürürken kapıdaki Arnavut muhafıza bağırdı. Tepegöz! Tepegöz! Yetiş! Ardından salonun abidevi şimşir kapısı gümbürtüyle açılıverdi ve olsa olsa manda kaymağı yüksekliğindeki daracık alnının hemen altındaki yumurtamsı gözlerinden biri sağa, diğeri sola bakan Arnavut muhafız emrindeki iki neferle içeri daldı. Bir dördüncüsü de yanaklarını şişirmiş, kapının önünde yaradana sığınıp düdüğünü öttürüyor, ortalığı velveleye veriyordu. Çok geçmeden sarayın bahçesinden de düdük sedaları işitilmeye başladı. Işıkları teker teker yanıyor. Arnavut muhafızlar ellerinde fenerlerle bahçede ağaçlar arasında koşturuyorlardı. O esnada sarayın yanında meyyit yokuşuna doğru karanlıkta uyku sersemi dört neferle yürümekte olan jandarma devriyesinin çavuşu "Eo, eo" diye bir nida işitince duraksadı. Sarayın duvarına attığı dirseği ve bir eliyle güç bela tutunan tosun gibi bir Arnavut muhafız ona sesleniyordu. Düştü düşecek görünen adamcağızın bacaklarını belli ki aşağıda 3-5 hemşerisi tutmaktaydı. Duvardaki adama çavuş "Eo, ne ola ki?" diye bağırdı. Ancak şişman muhafız "Teyakkuzdayız, sen de uyuma, çevreyi kolla, sen de mesul olursun. Ona göre ha" diyebilmişti ki takati tükenen hemşerileri onun kantarda 90 küsur hokka çeken bedenini artık kaldıramadıklarından olsa gerek duvardan paldır küldür düşüp kayboldu. Belki dima darlığı, belki de fikir eksikliğinden aklı fazlaca bali olmayan bir muhafızın işgüzarlığı nedeniyle bu belaya dahil edilen jandarma çavuşu sunturlu bir küfür savurup kendilerine bir çatapat bile emanet edilemeyecek çolpa neferlerine tüfek doldur emri verdi. Gel gör ki neferlerden biri mekanizmayı sürüp kapatayım derken silahını patlatıp bütün mıntıkayı inletti. Silah sesinin yankıları daha kesilmemişken saraya bir fersah uzaktan olmayan jandarma karakolunun kumandanı olan bir mülazım telefon ahizesini kulağına götürmüş, bizzat kendisi hak etmişken arkasından piston basılarak terfi ettirilmiş bir üst amirinin azarlarını ve küfürlerini sinirden eli ayağı titreye titreye dinliyordu. Bu sırada bir nefer asabı bozulduğu için zangır zangır titreyen kumandanı havlu sallayarak ferahlatmakta, diğeri elinde nane ruhu damlatılmış bir bardak su ile hazır beklemekte, zalim amiri ise mülazımın birbirine vuran çenelerinden gelen takırtıyı telefon hattındaki arızadan kaynaklanan parazit sanmaktaydı. Sandalyeye yığılan mülazımın bilekleri neferler tarafından ovulurken jandarma karakolunun nizamiyesinden dört nala fırlayan bir süvari müprezesi gecenin o karanlığında gazhane yokuşuna doğru at koşturdu. Taş kışlayı geçtikten sonra sol taraflarında topçu kışlasının karanlık silüetinin örttüğü o şüpheli şahsı gördüklerinde atlarını yine mahmuzladılar. Hava gazıyla aydınlanan Cadde-i Kebir o gece bomboştu. Şüpheli karaltı Bulgar konsolosluğunun yanında gözden gitti. Müfreze o saatte ıpıssız olan Kabristan Caddesi'nden girip tırıs giderek Cadde-i Kebir'e çıktığında o bölgeden sorumlu olan polis teşkilatının bir üyesiyle, yani ayaklarında terlik olduğu halde diz altlarına kadar inen gecelik entarisinin üzerine mavi üniformasını giymiş kızıl fesli komiser muaviniyle karşılaştı. Verilen istihbaratla apar topar oraya gelmiş görünen adamın arkasında işlerinden biri avucuna sakladığı cigarayı ara sıra gizlice ağzına götürüp efkarla dumanını tüttüren eli sopalı iki zaptiye de vardı. Jandarma çavuşu tam da civarda şüpheli bir şahıs görüp görmediklerini soracaktı ki neferlerinden biri heyecanla na aha işte orada ahacık diye bağırarak eliyle Cadde-i Kebir'in sol tarafındaki sokaklardan birine sapıveren bir gölgeyi işaret etti. Şüpheli şahıs artık polis teşkilatının mesuliyetindeki mahalde olduğu için zaptiyeler komiser muavininin emrini beklemeden hemen potinlerini çıkardılar ve Cadde-i Kebir'de yalın ayak koşturmaya başladılar. O sırada Alyon sokakta nefes nefese taban tepen şüpheliden 400 adım kadar gerideydiler. Gazhane Caddesi'nden ta buraya kadar koşan şüphelinin mecali tükenmiş, dili bir karış dışarı çıkmıştı. Aslında bu adamcağızın o bölgedeki boş bir arsada demlenmekten başka bir suçu günahı yoktu ama jandarma müfrezesince dört nala koşturulan atların toynak seslerini işitince ürkmüş, o karanlıkta ezilmemek için kenara kaçtığında da atlıların üzerine geldiğini gördüğünde trakası adam akıllı gıcırdamış ve çareyi tabana kuvvet kaçmakta bulmuştu. Hele hele jandarmaların ardından bu kez peşine takılıp yalın ayak koşturan eli sopalı zaptiyeler düdüklerini ağızlarına götürüp ciğerlerinin olanca kuvvetiyle boş ve karanlık sokaklara ikide bir cadı çığlığı gibi sedalar çınlattıklarında zavallının canı ağzına gelmeye başlamıştı. Bu kez zaptiyelerden kaçan biçare, vaktiyle dehşetengiz bir yangının kavurup kül ettiği mıntıkayı geride bırakarak, Boğaz Kesen Caddesi'ne çıkıp Tomtom Sokağı girişinde bir ihtiyarla karşılaşıverince şüphelinin kendisine doğru koştuğunu zanneden aksakallı adamın beti benzi attı ve bu kez o da kaçmaya başladı. Belli ki koşan adamın niyeti fenaydı. Arkalarında zaptiyelerin bir değil iki kişiler aman komayın tutun diye bağırdıkları işitiliyordu. Bir süre koştuktan sonra bacaklarında mecal kalmayan ihtiyar arkasındaki zavallı şüpheliye nefes nefese yiğidim bırak ben zavallı Hıdır'ı bugüne kadar elime erkek eli değmedi aman ne olur kurbanın olayım diye yalvarıyordu ki Topçular Caddesi yakınında dizlerinin bağı çözüldü ve elinde bir revolver ile bekleyen ser komiserin ayakları dibine yığılıverdi. Vicdanı az buçuk sızlasa da bu amir 3 saat önce Padişah Efendimiz'i hedef alan suikast teşebbüsü için ama suçlu ama suçsuz iki zanlı yakalamayı başarabilmiş, der saadette asayişi sağlayamadığı için okkanın altına gitmekten kurtulmuştu. Padişahımızın iki düşmanı yakalandığı için zaptiyeler de sevinçli gibiydiler. Hatta işlerinden biri düdüğünü ortada fol yok yumurta yokken hala coşkuyla öttürüp duruyordu. Ancak daha karşıdan Sarayburnu tarafından farklı bir düdük sedası gelince kelepçe vurulan iki namussuz dahil herkes o tarafa baktı. Sirkeci garına yaklaşmakta olan trenin düdüğüydü bu. Makinistlerden biri lokomotifin ocağı başında uyuyakalmıştı. Acemi ve bu işe istidatsız görünen diğeri ise uykusunu açmak için midir, ikide bir valfa uzanıp düdüğü çınlatıyor. Ara sıra da kapağı açıp ocakta harıl harıl harıldayan cehennemi ateşe kürek kürek kömür atıyordu. Öyle ki manometrenin kızıl ibresi kadranın yeşil tarafından kırmızıya doğru ardı ardına ölümcül darbeler indiriyor. Yuttuğu onca kömürle kudurup çileden çıkmış bir kara canavara benzeyen lokomotif, kapkara bacasından kıvılcımlı kükürtlü nefesini vere vere üzerinde Frenkçe yazılar yazılı zifiri vagonları ıhlaya poflaya çekiyordu. İşte tam saray burnunda düdüğü ortalığı velveleye vermişti ki uyanıveren usta makinist civara bir bakınca derhal yerinden fırladı ve geri hareket valfini pür telaş çevirmeye başladı. Çünkü bu hızla giderlerse perona çarpacaklardı. Hal böyle olunca lokomotifin tekerlekleri durdu ve ardından demir raylar üzerinde kıvılcımlar saça saça bu kez geri geri dönmeye başladı. Giderek yavaşlayan lokomotifin tamponları perondaki bariyere yumuşakça dokunduğunda hafif bir tın sesi çıktı ve ardından muhtemel bir faciayı önleyen maharetli makinist istim bırakınca peronda ses seda kesildi. Sanki istimini sallan lokomotif herkese sus demişti. Sabah ezanına az bir vakit kala gelen trenin o işitilmemesi imkansız sesi sessizliğin hüküm sürdüğü dersaadetin hemen her tarafında duyulduğundan sırtlarında hamutlarla bir baldırı çıplaklar kalabalığı gara doğru koşar adım akın etmeye başladı. Ve trenden inen iki jaket ataylı melon veya silindir şapkalı beylerle onlar kadar şık hanımlarının üzerindeki etiketlerde Londra, Paris, Roma, Viyana, Berlin gibi şehirlerin adları yazılı pahalı bavullarını sırtlayıp garın kapısında bekleyen kupa arabalarına ve landolara kadar ehven bir ücretle taşıdılar. Müezzinler sabah ezanını işte o saatte okumaya başlamışlardı. İspitleri altın yaldızlı parlak ve siyah arabaları çeken atların sırtına ardı ardına kırbaçlar inip Avrupa'dan gelen diplomatlar, ateşe militerler, tüccarlar, borsa simsarları, bu beylerin hanımları ve çocukları, Pera'daki lüks otellere doğru yola koyulduğunda camilerde müminler alınlarını zemine koyup secde etmişlerdi bile. Cemaatin son mensubu da günahlarını yazan sol yanındaki meleğe dönüp ona kim bilir kaçıncı kez Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde nedense kuşlar ötmeye başladı. Tan yeri ağardığında gökte martılar çığlık çığlığa uçuşuyor, balıkçılar denize açılmaya hazırlanıyorlardı. Bir süre sonra şirketi hayriyenin Beylerbeyi vapurunun düdüğü duyuldu. İskeleye yanaşan vapurdan Eminönü'ne, işlerine yetişmek için hiç de acele eder görünmeyen bir memurlar kalabalığı indi ve kendilerini bekleyen arabalara binen bazıları dışında diğerleri ağır ağır iş yerlerine seyirttiler. Gel gelelim Şeyh İsmail Vani Hazretlerinin cesedini onlar değil, bir seyyar kahveci bulmuştu. Aksaray'da boş bir arsada. O zamanlar Dolmabahçe civarında yedi din ve devlet düşmanını aramakla senelerce ve hala meşgul o zaptiyeler geldiğinde mübarek şeyhin naaşı Fransızca bir gazeteyle örtülmüştü. Komiser gazeteyi kaldırdığında şeyhin usturayla kazınmış kafasının üst kısmının ensesi, şakakları ve alnının neredeyse tamamıyla kömürleştiğini görünce afallamadı. Daha öncekiler gibi cesedin üzerinde yakasız bir gömlek ve paçalı dondan başka bir şey yoktu. Tıpkı dört gün önce Langa'da bulunan Şeyh Regaip Efendi Hazretleri gibi. Bir de yoğurtudan bir gün önce ahır kapıdaki yangının yerinde taaffün etmiş olarak rast gelinen Şeyh Abdurrahim Efendi Hazretleri gibi. Dahası Şeyh Musa Efendi ve daha önce kafalarının tepesi kömürleşmiş halde bulunan yedi şeyh gibi. Orucunda, namazında, dinli, diyanetli, evrat çekip, mukabele okuyan, ahiretini mamur etme uğruna saç sakal artmış, hayırlı, kademli, meymenetli insanlardı. Amenna. Söylemeye insanın dili pek varmaz ama şimdi ancak zabıta teşkilatının deyişiyle her ceset, müminlerin tabiriyle her mevta, çelebilerin deyimiyle her naaş, gülhanilerin üslubuyla her leş, yahut kitabi tabiplerin ilmi terimiyle her kadavra kadar ehemmiyetleri vardı. Ne var ki alınlarından yukarısı kömürleşmiş şeyhlerin gözü kanlı şahıs ya da şahıslarca canlarına kıyılması, diğer şeyhlerin ve belki de cemaatin bazı mensuplarının, hatta ve hatta mukaddesatçı ve zahit efendilerin de aynı yolun yolcusu olduğu intibaını uyandırıyordu. Allahu Teala uğruna çırpınıp debelenen, ayağına üşenmeyip camiye giden, Ramazan ayında zahmete girip ter dökerek oruç tuttuktan sonra iftarı eden, Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar olmak için mücadele veren, kısacası ahiret için faaliyet göstererek kozunu oynayan kim varsa ecel terleri döküyordu. Dersaadet'in kalbur üstü şeyhlerinin başlarının yakılarak telef edilmeye başlanması, yüzlerce kere hatim indirip farzı sünneti teravihiyle binlerce rekat namaz kılarak Hak Teâlâ'nın cemalini görebilmek uğruna cennet-i âlâya göçmek için yanıp tutuşan sofu ahaliyi helak sırası kendilerine gelecek diye dehşete düşürmüştü. Âli cenap ve hamiyetperver zat-ı muhteremler dehşet içindeyken yedi denizin dışarı attığı cibilliyetsiz orostopollar çarşıda pazarda gönülleri ferah, keyifleri yerinde, ellerini kollarını sallaya sallaya salimen dolaşıyorlardı. Şeyh İsmail Efendi, Vani Hazretlerinin cesedi başında bekleyenlerden bazı temiz kalpliler katilin işlediği onca hayır ve girdiği bunca sevaptan sonra maktulü cennete tez vakitte yollamak isteyen bir hayırsever olduğunu söyleseler de hurilerin kevser şarabı sunduğu bu mekan yine de palas pandıras gidilecek bir yer değildi. Çoğunun ağladığına bakılırsa kalabalık da herhalde bu fikri paylaşıyor ama bazıları hatıra olsun diye mübarek adamın naaşından bir düğme veya bir tel sakal alabilmek için itişip kakışıyordu. Asabi görünüşlü komiserin bir işaretiyle zaptiyeler cesedin başına toplanan ahaliyi uzaklaştırdılar. Ama Hazret'in naaşını taşıyacak araba beklenirken bir martı süzüle süzüle alçaldı ve cesedin yanına konuverdi. Ancak cemaatten o ana kadar ağlayıp yırtınan biri bu martının Şeyh Efendi'nin mübarek ruhunu 77 yıl taşıyan bedenine zarar vereceğini düşünmüş olmalı ki hayvana bir taş fırlattı. Hal böyle olunca yüzünü rüzgara veren martı kanatlarını çırpıp epey bir gayretle havalandı ve göğe yükseldi. Aşağıda Beyazıt Meydanı görünüyor ve buradaki dar ağacında daha dün gece Padişah Efendimiz'e suikasta teşebbüs ettikleri için asılarak idam edilen göğüslerine iğnelenmiş mahkeme kararlarıyla biri ihtiyar iki kişinin cesedi göze çarpıyordu. Batı rüzgarını kanatları altına alan martı Fatih Camii'nin minareleri etrafında bir dolandıktan sonra süzülerek yedi kulenin üzerinden geçti. Kah karadan, kah denizden bir müddet uçtuktan sonra Aya Stefanos göründü. Martı, denizden ve demir yolundan sağa sapıp epey bir gidince kanatlarının altında neuzübillah demir minareleri gördü. Şu meşhur demir minareler. Dersaadet'teki mübarek şeyhlerin meçhul bir cani tarafından künyelerinin silinmeye başlamasından epey önce hanedanla münasebeti dedesinin padişah efendimizle süt kardeşi olmasından öteye gitmeyen bir zat-ı na muhterem, Tarabya'da bir yalıyı yani paşa babasının mütevazi ikametgahını mesken tutmuştu. Çipil gözleri, ince ve sivri çenesi, yeşil menevişli sarı dişleriyle paşa oğlunu Allah övmüş de yaratmış denemezdi pek. Ama bu Sapanorya padişahla akraba olduğunu iddia etmekte galiba haklıydı. Çünkü sol hayadan gelen meni olduğu kadar sol memeden gelen süt de kendisini hanedana dahil edebilir. Boğazdaki yalısında Halil İbrahim bereketi içinde işi iş, kaşığı gümüş yaşayabilirdi. Gariptir, tıngırı yolunda olduğundan bir de meslek edinip rızkını doğrultarak fiyaka yapmayı gönlü tok olduğu için gayri caiz görür ve öğle ezanına kadar uyanmaz, hatta zaman zaman güneşin bu vakitte doğduğunu sanırdı. Konya dergahına alçalıp oradaki dergah-ı reisi nurlandıran Şems, dünya ziyaretgahında sentür reise yükselip zenitte gölgeleri ve karaltıları bertaraf etmedikçe paşaoğlu yatağında gözlerini açmazdı. İşte bu vakitte yanı başındaki gül ağacı sehpadan çıngırağını alıp çıngırdattıktan hemen sonra kapıda zaten Alesta bekleyen Arap uşak oradakilere bir iki bağırdıktan sonra gelip o da aydınlansın diye perdeleri açar, ardından hizmetçinin getirdiği gümüş kahvaltı tepsisini alıp yataktaki paşaoğlunun önüne koyar. Beyefendi de artık istiridye çorbası mıdır, antilop yağında kızarmış yumurta mı, yoksa mahlepli çörek mi? Allah ne verdiyse tepsideki nevaleyle nefsini köreltirdi. Onun bahşettiği rızkı yalayıp yutmak Cenab-ı Hakk'ın şanını ziyade ederdi ama yatağında bir saat kadar daha pinekleyen paşaoğlu akla ziyan, kaleme gelmez bir halt yerdi. Evet, Arap uşağın yardımıyla ipek gömleğinin yakasına boyun bağını bağlayıp pantolonunu, yeleğini ve iskarpinlerini giydikten sonra koltuğuna uzanır. Asmalı mescitteki bir şarküteriden kurye ile getirttiği domuz pastırmasını şaraba meze yapardı. Hafazan Allah! Çünkü paşaoğlu yani halife efendimizin süt kardeşinin öz torunu dağlara taşlara Allahsız idi. Yediği halt bununla da kalmaz, bir yandan da Rabile Nam bir Fransızın kaleme aldığı Que Grand Tua başlıklı müstehcen eseri, bu kitap kendisine söve dövüle ezberletilmiş Arap uşaktan dinlerdi. Kim bilir kaç kere Kur'an'ı hatmetmiş zavallı Arap, bu amiyane eseri kıraat ederken o, bakalım hikayede daha ne maskaralık olacak diye 32 dişini göstererek sabırla bekler, eserin müellifi bir kepazelik anlattı mı, paşaoğlu makaraları koyverip kahkaha üstüne kahkaha patlatırdı. Arap kitaptaki hikayeyi anlatırken o gülmekten zaman zaman tıkanır, suratı önce kıpkırmızı ve sonra da mosmor olur. Boğulma tehlikesi baş gösterince de paşaoğlunun sıhhatinden mesul olan uşağın benzi öyle atardı ki o anda görenler zavallı Arap'ı bir şimali Avrupa kavmine mensup zannederlerdi. Arap uşak namazında, orucunda sağlam bir mümindi. Efendisine sadık olmasına sadıktı ama bayramlarda onun elini hiç öpmezdi. Çünkü paşaoğlunun bünyesine geçen domuzun mekruh yağı, öpmesi için uzatılan eldeki ter yoluyla Arap'ın dua eksik olmayan dudaklarına bulaşabilirdi. Akşamüstüne doğru yalının bahçesine çıkan paşaoğlu burada ulu bir çınarın gölgesindeki şezlonga uzanıp kahvesini içer, bir de cigara tellendirirdi. Vaktiyle yalıya misafir gelen hisli bir şair, bahçeyi o kadar efsunkar, o kadar albenili bulmuştu ki, cananının billur teni kadar ak taç yapraklarına seher vakti meleklerin gözyaşı gibi düşen cale pırıltılarıyla nazlı nazlı salınan zambakları, yağmurun ardından beliren ebem kuşağındaki renklerin hepsinden farklı altın sarısı yaseminlerin raihasına gelen bal arılarını, andız, basık tepeli sedir, buğulu mavi ladin ağaçlarında cıvıldayan sakaları, kızıl gerdanları, floryaları eserinde tasvir etmiş ama kitap fazla rağbet görmemişti. Çünkü yalının bahçıvanı isteyen tabiat aşığına şiirde anlatılanların hakikisini uygun bir ücret mukabilinde göstereceğine dair gazeteye ilan vermişti. Meraklısı Boğaz vapuruna binip Tarabya'ya indikten sonra Kantarcı yolunda az biraz yürüyüp yalıya varabilir ve bahçıvana 3-5 metrelik koklatıp eserde bahsedilen tabiat harikalarının sahicisini kendi gözleriyle görebilirdi. Gel gör ki bahçeyi gezenlerden bazıları katır tırnağı, ayı üzümü, kuzu kulağı, kedi otu, fil bahri, tilki taşağı, aslan ağzı gibi nebatatın isimlerini neden hayvanlar aleminden aldığına akıl erdirememişler. Ve sükutu hayale uğrayıp paralarını geri istemişlerdi. Gel gelelim Paşaoğlu adeta Allahu Teala'nın yarattığı güzelliği hakkıyla his ve idrak ettiği için tozutan dahi bir ressamın fırçasından çıkmış harikulade bir resme benzeyen bahçeye dudak bükerdi. Sorbon'da tahsil gördüğü için tabii ilimlere alaka hissetmiş beyefendi için papatyalar, asteracea, zambaklar, lilizaea, güller, rosacea idiler. Kısacası adam şair şuara takımı gibi huluskar, içli, sulu zırtlak değildi. Ve yalıda baba parasıyla tanzim ettiği laboratuvarında binlerce şiirin, on binlerce mısrağında geçen, umutla yüz binlerce canana ve yavukluya takdim edilen çiçek nevilerini, bunlara gelen arı, yusufçuk, uçuç gibi böcekleri mikroskop altında inceler, hangi akla hizmetse bir de notlar alırdı. Yalının terasındaki 220 milimlik teleskop bir yana, altısı su, diğerleri kum dolu, 12 yangın kovasıyla duvara asılı kazma, kürek ve kancalı sırıkların muhtemel bir yangın için hazır bekletildiği laboratuvar, Hak Teâlâ'nın kün emriyle yoktan var olmuş, ay altı aleminden tedarik edilen numunelerin sırrına varıldığı bir namübarek mahaldi. Yüksek tavanlı bu odadaki tezgahlar üstünde lüzumsuz bir tahlil terazisi ve hava gazına bağlı iki beki ışığında hepsi üfleme camdan büyük ve küçük iki kornü, gaz yıkama balonu, manasız bir 30'luk tüp stativi, fuzuli bir desikatör, kip cihazı ve beyhude yere para dökülerek satın alınmış benzeri edevat-ı kimyeviye kendini gösteriyordu. Ama asıl pencere tarafındaki büyük tezgahta muazzam para heba edilerek edinilmiş nafile bir yüksek voltaj muhavvilesi, akıllara ziyan iki çelik akümülatör, abes bir Tesla muhavvilesi, şerareler sıçratan zırva bir endüksiyon aleti, reostalar, bobinler, mükessifeler yanında bir yığın fasarya taklavatı elektrikiye tanzim edilmişti. Bununla birlikte en calibi hayret tertibat, önünde bir fotoğraf aleti bulunan akümülatörlerden birine bağlı bir anodu olmasına rağmen iki mahrece haiz, koskoca cam bir ampuldü. Bir Alman alimin icadı olan ama Paşaoğlu'nun Beykoz'da cam üfleyen işçilere imal ettirip içindeki havayı tahliye ettirdiği bu tuhaf lamba, karanlıkta ortalığı aydınlatmıyor fakat neşrettiği esrarengiz şua, önünde bulunan şahsın içine nüfuz edip adamın etinden geçerek arka tarafından çıkıyordu. Gel gör ki şahsın bedeninden geçen şua ile adamın eti, kemiği, midesi, ciğerleri, bağırsakları, arkada bir fotoğrafi aletindeki bromür darjan kaplı cam levha üzerine resmediliyordu. Öyle görünüyor ki ilim ve fen, ziynetlerini gizlemeleri buyurulan mümin hanımlara tehlike arz edebilirdi. Hatta bu icadı işiten mütedeyyin bir terzi, hayır olsun diye kurşunla zırhlanmış feraceler dikmeye bile kalkmıştı. Ama mesire yerine gitmek üzere bu ağır elbiselerle yemiş iskelesinden beş kadının bindiği kayık denize gömülüvermişti. Fakat yine de Paşaoğlu'nun yediği haltlar pek fuzuli sayılmazdı. Günün birinde yalıya zihninin içini dökmek isteyen sivri akıllı bir mevlevi çıkıp gelmiş, o da bu tertibatla adamın kafa fotoğrafisini çekmişti. Ancak cami levhada görülen şey hayrete şayandı. Baş dönmesinden şikayetçi olduğu için sema edemeyen dervişin beyninde bir revolver kurşunu vardı. Nihayet eş dost Konu komşu yardımıyla mesele anlaşıldı. 10 yıl kadar önce bir zabit olan derviş, kumandanı olan kol ağasıyla 5.000 kuruşuna Rus ruleti oynamaya kalkmış. Üstelik heyecan olsun diye tabancanın topuna bir değil 2 kurşun koymuştu. Tetiği önce o, sonra da kol ağası çekmişti. Sıra yine ona geldiğinde silah patlamış, şakağında bir delik açılmış ama Allah'ın işi bu ya, adam rahmeti rahmana kavuşmamıştı. Şimdi sıra kol ağasındaydı. Bu zabit tetiğe asıldığında gümleyen revolverden fırlayan kurşun onu hem canından hem de 5.000 kuruş gibi serbest sayılabilecek bir paradan etmişti. Hayatta kalan zabit de bir sünnetçi pansuman yapmış. Adam beyninde kurşun olduğu halde senelerce bacasını tüttürüp 10 gömlek eskitmiş. Ancak huyu suyu değişmişti. Bir zabit olması dolayısıyla öfkeli, dediği dedik, sert bir şahıs iken halim selim, yumuşak başlı, kuzu misali biri olup çıkmıştı. Dahası kendini Allah yoluna vakfetmiş, fakire fukaraya kul kurban olarak rulette kazandığı serveti hak yolunda sarf etmiş, hatta Yeni Kapı Mevlevi hanesinde çile doldurmuştu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 23.